بسم الله الرحمن الرحيم. Fatiha'nın besmelesini, daha doğrusu tüm besmeleleri genel olarak kısaca söylemiş olduk. İnsan besmele çekerek, hamd ederek Kur'an okumaya başlaması, dualarının kabul olması için de gerekli olan bir husustur. Ondan sonra söyleyeceği şeylerin kabulünü sağlar. Besmele'de geçen Rahman ve Rahim zaten Fatiha'nın içinden de geçiyor. Aslında bu da bir işaret olarak görülebilir. Demek ki Besmele Fatiha'dan değildir. Çünkü ard arda tekrar olması, Kur'an'da bu şekilde bir tekrar tarzı pek yoktur. Yani eğer birinci ayet Besmele ise, orada Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dedikten sonra bir ayet sonrasında tekrar Er-Rahmanir-Rahim, tekrar Rahman ve Rahim demesi bir tekrar olmuş oluyor. Bu böyle bir tekrar tarzı, böyle bir ayet arayla aynı şeyin bu tarzda bir tekrar Kur'an'da pek vaki değil. Bu da bir işarettir ki Besmele Fatiha'nın başından bir ayet değildir. Bu da bir işaret olarak görülmelidir. Çünkü çok faydalı bir tekrar olmuş olmaz. Bu şekilde bir tekrar. Kur'an'daki tekrar ise faydalı tekrardır. Tekrarlar vardır ama bu tarzda üst üste değildir. Mesela diyelim bir Musa Aleyhisselam'ın kıssası çok yerde tekrar edilir. Ama yeri geldikçe, konusu geldikçe faydalı bir şekilde tekrar edilir. Böyle üst üste tekrarda çok fayda yoktur. Demek ki o da bir işaret olarak görülebilir. Ve biz Allah'tan bir şeyler isteyeceğiz. Birdenbire konuya giremiyoruz. Onun için öncelikle Elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz. Önce besmele çekiyoruz. Ondan sonra Allah'a hamd ediyoruz. Önce bir adeta konuya giriş gibi. Yani Allah'ın duamızı kabul etmesi, onun yüceliğini kabul etmemizle mümkün. Önce biz onun yüceliğini kabul ediyoruz, itiraf ediyoruz. Ondan sonra o da bizim duamızı kabul etsin diye bekliyoruz. O yüzden dualara başlanırken Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain diye başlamak iyidir. Çünkü Allah'a hamd ediyorsun, Peygamberimize salatu ve selam, bunlar kabul olur. İkisi de kabul olacak şeylerdendir. Ondan sonra istediğin şeyi istiyorsun. Kabul olmuş olan şeylerin, bir duanın, bir tesbihin ardından istediğin zaman o istediğin şeyin de kabul olacağı umulur. Onun için yani konuya giriş yaparken evvela hamd ve salavat, bu ikisi de kabul olur. Çünkü hamd Allah'a oluyor. Salavat da peygamberimize bir duadır. Bu ikisi de kabuldür. Ondan sonra isteyeceğin şeyi istediğin zaman onun da kabul olacağı umulur. Kabul olunan duaların içinde çünkü söylemiş oluyorsun. Kabul olunan bir cümlenin, bir konuşmanın içinde söylemiş oluyorsun. Onun için normalde her zaman dualara, talebe başlanırken zaten hamd ve salavat ile başlanması. Burada da işte buna bir örnek. Konuya direkt olarak girilmiyor. Direkt olarak ihdinas sıratal müstakim denilmiyor. Asıl söylenmek istenilen şey odur. Allah'a duadır. O yüzden zaten sonunda amin denilmektedir. Yani sana dua ettik, duamıza icabet et ya Rabbi denilmiş oluyor. İşte bu dua yapılmadan evvela Allah'ın şanının şerefini yüceltmek, ondan sonra duada bulunmak. Yani mesela bir padişahtan bir şey isteneceği zaman evvela işte sayın padişahım ya da neyse haşmetli padişahım, majesteleri neyse, herkes kendi milletinin adetlerine göre bir şey söyler, onu tazim eder, hürmet eder. Mesela kapısını çalar saygıyla, diyelim ki bir mesela bir validen, bir müdürden mesela bir şey isteyecekse kapısını çalar, düğmesini ilikler. Ondan sonra efendim bir maruzatım vardı der, müdür bey der mesela, böyle konuşur. Bu aslında isteyeceği şeyi istemeden evvel bir hazırlıktır yani. Bu da teşbihata olmasın, ona benzer. İnsan evvela Bismillahirrahmanirrahim diyor. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlıyorum okumaya. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Allah'ı övüyor. Errahmanirrahim diyor. Allah'ı övüyor. Maliki Yevmiddin diyor. Allah'ı övüyor. Sonra Allah'a söz veriyor. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Senin gibi bir Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceğim. Senden başkasına itaat etmeyeceğim. Senden başkasından yardım da istemeyeceğim. İstemeyeceğiz yani. Ondan sonra yani Allah'ı övüyor. Sonra Allah'a bu sözü veriyor. Tevhid ehli olacağım. Muvahhid olacağım. Şirk koşmayacağım sana. Ondan sonra dua etme hakkını buluyor kendinde. Madem ki ben bu sözü verdim, o halde ya Rabbi ya ihdina sıratal müstakim. Artık talepte bulunabiliyorsun yani. Bu aslında bir büyükten bir şey istemenin de bir yöntemidir aynı zamanda. Adabını gösteriyor. Yani bir büyükten nasıl bir şey istenir? İstenirken hangi üslupla istenir? Bu üslubu da bize anlatmış oluyor. Ve elhamdu derken başında elif lam var. Kelimenin aslı hamd'tır. Peygamberimiz buyuruyor ki hamdın en efdali elhamdülillah demektir. Demek ki kul Rabbine hamd etmek istediği zaman bunun en güzel şekli elhamdülillah'tır. Ve başındaki elif lam Arapçada bu bazı isimlerin başına konur. Mesela kalem, elif lam ile el kalem olur. Kalem herhangi bir kalem demektir. Elif lam gelirse başına el kalem olursa belirli bir kalem demek olur. Rastgele bir kalem değil de ya daha evvel mesela konusu geçmiş olan bir kalem. Belirli bir kalem. Ya da bütün kalemler içine alır. Şimdi buradaki el hangi eldir? Yani elif lam, lam-ı tarif denir Arapçada. Bu hangisidir? Yani elif lamlar birkaç çeşit. Bu hangisidir acaba? Müfessirler buradaki elif lamın istigrak için olduğunu söylemişlerdir. Yani bütün hamd çeşitlerinin içine alır. Yani elhamdu, yani bütün hamdler ya Rabbi. Yani bir çeşit değil. Mesela yemek verdiğin için hamd değil. Mesela şunun için bunun, yani hepsi. Ne kadar hamd çeşidi varsa hepsi sana layıktır ya Rabbi. Bütün hamd çeşitleri hepsi birden kim içindir? Lillah. Allah için. Yani hamd Allah'a mıdır? Yoksa yalnız Allah'a mıdır? Aslında lillahil hamd yani. Yalnız Allah'adır. Çünkü başkasına layık değildir. Çünkü başkası vermiyor ki. Başkası yaratmıyor ki. Başkası bizi korumuyor ki. Onun için tüm hamd çeşitleri hepsi Allah'adır. Yani hamdın bir kısmı insanlara, bir kısmı Allah'a değil. Ya da biz Allah'a şu alanda hamd edip öbür alanda başka bir konuda hamd etmeme ya da başka bir ilaha hamd etme durumu söz konusu değil. Yani bütün hamd çeşitleri ve yalnız Allah'adır. Elif lam orada istigrak içindir. Bütün hamd çeşitlerin içine alır ve de sadece Allah'a elhamdülillah. Bu Allah nasıl bir Allah'tır? Rabbil alemin. Alemler Rabbi olan bir Allah'tır. Böyle bir Allah'adır hamd. Demek ki Allah Rabb'dir ve de alemlerin de Rabbidir. Yani yalnız insanın Rabbi değil. Alem nedir? Alem Allah'ın dışındaki her şeyi içine alır. Allah dışında ne varsa hepsi alemin içinde dahildir. Allah sadece alemin dışındadır. Çünkü o alemleri yaratandır. Dolayısıyla da alemlerin dışında olması zaten aklın da icabıdır. Çünkü alemleri yaratan odur. Bazı rivayetlerde 18 bin alemden bahseder. Bu alemler hangi alemlerdir bilemiyoruz. Bazıları mesela insan bir alemdir. İşte hayvanlar ayrı bir alemdir. Canlılar, cansızlar, bitkiler, dağlar, taşlar falan. Acaba öyle midir? Yani yoksa başka bir şey mi kastediliyor? Mesela bu zamanda yeni teoriler ortaya atılıyor. Bilim adamları diyor ki bütün görebildiklerimiz dünyanın en büyük teleskoplarıyla görülebilenler hepsi bir uzaydır. Göremediğimiz başka uzaylar da var deniyor. Paralel uzay teorisi. Yani 200 milyar galaksi olduğu tahmin ediliyor bizim şu uzayımızda. Her bir galakside kiminde 100 milyar, kiminde 200 milyar, kiminde 300 milyar yıldız. Ve bu yıldızlar mesela güneş yıldızdır. Bu yıldızların etrafında Dünya gibi, Mars gibi, Jüpiter gibi gezegenler. Bunların etrafında uyduları. Aralarında katrilyonlarca kilometre mesafeler. Böyle bir alem. Bu uzay, bu sonsuz büyüklükteki tahmin etmek mümkün değil. Akla sığmıyor. Akıl bu kadar büyük bir alemi düşünemiyor. Bunun hepsi de bir uzaydır deniyor. Başka uzaylar var deniyor. Bu kara deliklerden çıktı bu teori. Kara deliklere yaklaşan bir güneş sistemi, bir gezegen ya da dünya büyüklüğünde bir gezegen ya da güneş büyüklüğünde bir yıldız bir anda kayboluveriyor, yok oluyor. Sıfır saniyede. Kara deliğe yaklaşırken kara delik onu çekiyor. Korkunç bir çekim gücü var. Ve onu bir yere fırlatıyor. Nereye fırlatıyor bilinmiyor. Herhalde başka bir uzay var, oraya gidiyor olsa gerek deniyor. Bir de ak delikler var bunun mukabilinde. O da tam tersine başka bir uzaydan buraya fırlatıyor. Bizim uzaydan oraya fırlatırsa ak kara delik, başka bir alemden bu tarafa fırlatırsa buna da ak delik demişler bilim adamları. Yani sonuçta bu koca uzay gibi 18 bin uzay da olabilir yani. Alemler. Bazı rivayetlerde 18 bin alemden bahsediliyor. Allah bilir. Neyi kastediyor? Bildiğimiz şu kadar. Alem Allah'ın dışındaki her şey. Ve Allah alemlerin Rabbidir. Demek çok alemler var. Ve onların da tek bir Rabbi var. Zaten çok Rab olması mümkün değil. çok olsaydı ilah ve Rab mutlaka çatışmalar olurdu. Madem ki alem çok güzel idare olunuyor, alemler, demek ki Rabbi bir tanedir. Ve Rabbin manası kanun koyan, terbiye eden, melik olan, malik olan, melik hükümdar, malik de sahip. Allah hem hükümdardır, hem sahiptir, hem kanun koyandır, hem terbiye edendir. Güç ve kuvvet kendisine ait olandır. Kanunun çıktığı mercidir, otoritenin sahibidir. Yani Rab budur. Demek ki biz Rabbimiz Allah dediğimizde aslında terbiye edenimiz, kanun koyanımız, itaat edeceğimiz makam, kanun çıkacağı yer Allah'tır demiş oluyoruz. Ve demek ki Allah Azze ve Celle Kur'an'ın kalbi olan Fatiha suresine Rab sıfatıyla başlıyor. Bugün insanlar Allah'ın varlığını biliyor ama Rab oluşunu anlamıyor. Rabbim Allah diyen de anlamadan söylüyor. Rabbin Allah'sa o zaman neden insanların uydurduğu medeniyetlere tabi oluyorsun? O zaman onlar reddet. Onlar reddetmiyor hem de Rabbim Allah diyor. Nasıl oluyor yani? Demek ki bir çelişki var. Yani bize Rabbi unutturmuşlar. Rab, ilah, ibadet, din, vatan, millet gibi kavramların içini boşaltmışlar, manayı değiştirmişler. İslam'a göre millet mesela aynı dinden olanlar demektir. Efendimiz küfür tek millettir buyuruyor. Yani millet din demek zaten Arapçada. Irk demek değil yani Türk milleti olmaz ki. Türk ırkı olur yani. Müslüman milleti olur, küfür milleti olur. İki tane millet var yani çok millet yok. İki tane millet var. İslam milleti ve küfür milleti. Türk milleti, Kürt milleti, Arap milleti böyle bir şey yok. Bunlar ırktır, millet değil. Millet dindir. Aynı dini paylaşanlar, aynı millettendirler. Ve nasıl ki böyle kelimeler işte içi boşaltıldı, manalar bozuldu. Aynı şekilde ilah kavramı, Rab kavramı da öyle. Allah alemlerin Rabbıdır ve hamd da ona mahsustur. Ondan başkasına hamd edilmemelidir. Er-Rahmanir-Rahim. O Allah Rahmandır ve Rahim'dir. Yani Rahman'ın üzerinde de Rahim üzerinde de bir takım tartışmalar olmuştur. Ekseriyetle kabul edilen Rahman nedir, Rahim nedir? Nasıl ki Allah ismi Allah'ın özel ismidir. Yani kainatın sahibinin özel ismidir. Allah. Diğerleri Allah'ın sıfatlarıdır. Semi', Basir, Habir, Rezzak vesaire. Allah'ın sıfatlarıdırlar. Özel ismi Allah'tır. Ve Allah kainatın padişahının özel ismi, Ahmet Mehmet gibi yani, özel isim olduğu için bunun tercümesi caiz olmaz. Mesela biz la ilahe illallah'a tercüme ederken Allah'tan başka ilah yoktur deriz. Allah'a tercüme etmeyiz. İsim tercüme olmaz. George, Hans, Ahmet, Mehmet tercüme olmaz. Aynen olduğu gibi bırakılır. İşte nasıl ki Allah ismi özel isimdir, tercüme olmaz. Rahman da Allah'ın özel ismidir denilmiştir. Bir görüş böyledir. Yani sıfat olarak gelmemiş Kur'an'da Rahman ismi, bazı yerlerde sıfat olarak değil de özel isim olarak gelmiş. Ondan dolayı böyle bir görüş ortaya çıkmıştır. Ama diğerleri Semi' Basir gibi, bunlar sıfat olarak gelmiştir. Biz La ilahe illallah dediğimizde mantıklı oluyor. Mantıksızlık yok. Allah'tan başka ilah yok demiş oluyoruz. Ama Fransızca'da mesela La ilahe illallah'ın tercümesi yoktur. Diyorlar onlar. Diyor'dan başka diyor yok diyorlar. Tanrı manasında. Diyor'dan başka diyor yok. Halbuki bu mantıksız bir cümle oluyor. Yani Allah'tan başka Allah yok. Mantıklı değil. Allah'tan başka ilah yok. Mantıklıdır. Evet, Allah ismi ilah'tan geliyor. Allah'ın manası nedir derseniz, ilah demek yani. El ilah'tır aslı. El ilah. Demikan el kalem gibi yani. İlahın başına elif lam konmuştur. Belirli bir ilah manasına gelsin diye. Rastgele bir ilah değil. İlahlar çoktur. Sahte ilahlar çoktur. Benim dediğim olacak diyen adam nedir? İlahlaşmıştır. İlahlık iddia etmektedir. Allah'ın dünyasında oturuyor. Allah'ın rızkını yiyor alçak. Ondan sonra benim dediğim olacak diyor. Sen mi yarattın bu dünyayı? Niye sen dediğin oluyor? Böyle sahte ilahlar çoktur. Ama Allah bir tanedir. O yüzden Allah'tan başka ilah yok, mantıklıdır. Ama diyordan başka diyor yok, mantıksızdır. Allah'tan başka Allah yok, mantıklı değil. Bugün maalesef Müslümanlara La ilahe illallah'ı unutturdular. Sorsam bir Müslümana, ne demek bu La ilahe illallah? Her gün 100 defa tekrarlıyorsun, nedir manası desen? Bilmez. Allah'tan başka Allah yok demektir. Fransızca gibi konuşuyor. Diyor'dan başka diyor yok. Ona benziyor. Çelişkili konuşuyor. Mantıksız bir cümle. Allah'tan başka ilah yok denilmiştir. Yani sahte ilahlar çoktur. Ama Allah kainatın sahibinin özel ismi. Ondan başka hakiki ilah yok demek. O zaman mana bozuk olmuyor yani. Düşük cümle olmuyor. Allah ilahtır. El ilah'dan türemiştir bir görüşe göre. Ve bazı kurallar var. O kurallardan dolayı hafifletmek için, yani el ilah dile zor gelir. Ondan sonra onun için, yani zor geldiği için dile, Arapçada böyle bir kural var. Yani bir kelime dile zor geldiği zaman hafifletilir kelime. Bu da öyle olmuştur ve el ilahın hemzesi hasfedilmiş, yani silinmiş. İki lam birbirine idgam edilmiş, yani girdirilmiş, yani şeddelenmiş ve Allah olmuştur. El ilah, hemzeyi silersen el lah. İdgam, yani girdirirsen iç içe, şeddelersen yani Allah olur. A ile değil, hemze ile e. Allah. Lam kalın okunacak. Lafzayı celal böyle okunur. Normalde öyle okunmaz. Başka kelimelerde Allah lafzında kalın okunur. Elleh denilmez. Allah. Ama Allah da değil. A yoktur bir kere Arapçada. Ayn var, hemze var. Ve hemze ile yazılıyor. Elif ile yazılıyor yani. Allah. E incedir. Yani bildiğimiz E. Lamsa kalın okunur. Allah. Elleh diye okunmaz. Allah diye de okunmaz. Tekbir getirirken imam Allah demeli. Allah dememeli. A yok ki Arapçada zaten. Hani acem milletlere belki Allah bağışlar yani. Arapça bilmedikleri için. Ama yine de bu da zor bir şey değildir. Yani insan bunu bu kadar için öğrenmeli. Madem ki namaz kılıyor millete. Bir tekbir ne ki yani? Onu da mı öğrenemeyeceksin? A yok ki Arapçada yani. Ama Türkçe'de böyle A ile yazmışlar. Yani niye böyle yazmışlar? Bilemiyorum. Bir hıyanet mi var işin içerisinde? Bir bozma girişimi midir? Bir operasyon mu tertiplemişler? Bu Latin harflerini aldıkları zaman Allah'ı yazarken eskiden mesela Osmanlıca'da Arap harfleriyle yazılıyordu. Ve hemze ile yazılıyordu. Zaten hemze ile yazılır. Elif ile yazılır. Kur'an'da bakın her yerde öyle hemze ile görürsünüz yani. Ama bu Latin harfleri alınınca A ile yazmışlar. Halbuki Latin harflerinde E var. Şu kullandığımız harflerde E var. Neden E değil de A ile yazmışlar? Çok da mühim bir mesele değil ama yani insan merak ediyor. E var yani Türkçe'de. Bu Latin harflerinde. Neden Allah diye değil de Allah diye? Yani sanki bir bozma girişimi. Tabi zamanla öyle alışıldı. Artık bugün sen E ile yazsan garip olur yani. Öyle değil mi? Şimdi mesela Allahu Ekber derken Türkçe yazacak olsan E ile yazsan bu adam Türkçe'yi bilmiyor derler. Halbuki kendileri bilmiyor aslında. Aslında doğrusu E ile yazmaktır. Ama yani bugün biz bile bile A ile yazıyoruz. Bu böyle olmadığını bile bile. Çünkü kimse anlamaz. Herkes yanlış anlar. Bu yazmayı bilmiyor derler. Ama namazda E ile söyleyin. A yok zaten Arapçada. Nasıl ki yani Muhammed adını Mehmet'e çevirmişler. Muhammed de mim, ha, mim, del ile yazılır. Mehmet de aynı harflerle yazılır. Efendim neden böyle yaptınız dendiğinde işte peygamberimize olan saygıdan dolayı hani çocuklara bu isim verildiği zaman hani çocuğun insan bazen söver, döver, kızar, bağırır, çağırır, gel buraya filan lan man der konuşur. İşte peygamberimizin adını öyle lanlı manlı kullanmamak için ya Mehmet demişler. Yani aslında Muhammed'i böyle bir değişiklik yaparak yani peygambere güya saygıdan. E peki İbrahim ne? O zaman İbrahim'i de İbraham diyelim yahut da İbrahim diyelim. Yani bir şey bozalım yani bir şey yapalım yani. Musa'ya Musa demeyelim, Mesih diyelim mesela. Yani madem saygıysa tüm peygamberlere saygı lazım değil mi? Hepsine saygı lazım yani. Eğer saygı için isim değiştiriliyorsa, bozuluyorsa, caizse o zaman Nuh demeyelim de Neh diyelim. Lut demeyelim de Mut diyelim. Bir şeyler değiştirelim yani. Olur mu öyle şey? Bütün peygamberlerin ismini koyarken İbrahim, Musa, İsa koyuyoruz. Salih, Şuayb vesaire. Peygamberimizin adına gelince Mehmet. Niye Mehmet? Niye Muhammed değil? Ehli kitap sanki bize Muhammed adını unutturmak için bu numarayı yapmışlar sanki. Bu işte bir hile var yani. Saygıdan olsa bütün peygamberlere saygı lazım. Mesela onlar İbrahim'i, Musa'yı, İsa'yı kabul ettikleri için onları bozmamışlar. Muhammed'i kabul etmedikleri için bozmuş olma ihtimaller var. Bu hususta yani kesin bir delil bulamam. Bunun delili de olmaz. Bu bir operasyonsa yapılmış bitmiş tarihin bir devrinde. Ve tabi artık onun delilini bulmak, şahidini bulmak mümkün değil. Ama akıl da insana bundan şüphelenmek lazım diyor yani. Çok mu önemli? Yok, çok önemli değil. Ama yani neden Muhammed Mehmet olmuş diye insan da düşünmüyor değil yani. Ve çocuklarımızın adını Muhammed koymalıyız, Mehmet değil. Bunu değiştirmeliyiz, tekrar aslına döndürmeliyiz. Bu bir bid'at gibi bir şey. Muhammed ne zamandan beri Mehmet olmuş? Araplar mesela Fatih Sultan Muhammed derler. Onlar Mehmet'i bilmezler. Mehmet desen hiçbir Arap anlamaz. Mesela çocuğun adı ne dese, sen Mehmet desen, böyle Arap şey zanneder yani, bir gavur ismi gibi. Böyle George, Hans gibi bir şey. Bilmez ki o Muhammed'dir yani, Muhammed'den bozulmuş hali. Sen hani bu Muhammed demek desen, ha öyle mi der. O zaman niye Muhammed demiyorsunuz ki der. Böyle bir bozulma var. Evet, Allah Allah yani El İlah'tır ve kainatın sahibinin, yaratıcısının özel ismidir. Dolayısıyla onun yerine başka bir şey konulamaz. Alemlerin Rabbi olan Allah'adır hamd. Hamd ile şükür yakındır birbirine manası. Birbiri yerine kullanılabilir. Ve bütün çeşitleriyle hamd Allah'a layıktır. Başka bir varlığa layık değildir. Çünkü başka bir yaratıcı da yoktur. Ve bakın Kur'an neyle başlamıştı? İlk ayet neydi? İkra bismi rabbik. İkra bismi rabbik. Orada da Rab geçiyor. Allah'ın bize öğrettiği ilk sıfat, Allah'ın Rab oluşu. Bize bunu unutturdular. Allah'ı sadece yaratıcı gibi anlattılar. Halbuki Rab, yaratıcı manasından ziyade terbiye eden, kanun koyan, hükümdar olan, sahip olan demektir. Her şeyin sahibi, her şeyin hükümdarı, her şeye kanun koyan ve her şeyin kefili. İlah nedir? Allah ilahtan türemiştir dedim hani. Yani Allah ilahtır yani. Peki ilah nedir? İlah da çok sevilen, korkulan, bağlanılan ve ma'bud yani ibadet edilen, yani itaat edilen. Demek ki Allah budur. Çok sevilen, çok korkulan, ısınılan, itaat edilen zat. Dolayısıyla insan kimi çok seviyorsa aşırı derecede Allah'tan daha çok ya da Allah gibi seviyorsa, Allah'tan daha çok onu düşünüyorsa onu ilahlaştırmış olur. Allah'a değil ona itaat ediyorsa onu ilahlaştırmış olur. Çünkü ilahın manası budur. Çok sevilen, çok korkulan, itaat edilen. Allah'tan, Allah gibi ya da Allah'tan daha fazla seviyorsan birini, ya da korkuyorsan, ya da itaat ediyorsan, o senin ilahın olmuş demektir. Dolayısıyla sen ebediyen cehennemdesin demektir. Tövbe etmezsen, onu o ilahlık makamından indirmezsen, kalbinde onu bir kul makamına indirmezsen, ona değil Allah'a itaat etmeye söz vermezsen, onu ilahlaştırmış olursun ve müşrik olmuş olursun. İlla da putlara tapanlara müşrik denmez. Bir kadına tapan da müşriktir. Kadını öyle yüceltiyor ki gözünde, Allah, peygamber umurunda bile değil. Tek düşündüğü şey o kadına sahip olmak. Bu kadını ilahlaştırmaktır. Ve hey serseri, senin anan da bir kadın, senin bacın da bir kadın. Ne özelliği var ki? O da öyle işte. Ne aptal adamsın ya. Kainatın padişahını yerine koyuyorsun adeta. Ondan çok onu düşünüyorsun. Yazık, yazık. İlah sevilen demek. Yani öyle bir seviyorsun ki ilahlaştırmışsın. Yazık sana. Sen o mu yarattı? Yarın göreceksin, çirkinleşiverecek. Ben bunu mu sevmişim diyeceksin. O mu senin rızkını veriyor? Demek ki Allah ilah demek. Ve Allah neymiş? Alemlerin Rabbiymiş. Bakın iki önemli sıfat. Dinin temeli bunlar zaten. İlah, Rab. Din, ibadet. Bunlar dinin temelleri. Çok sevilen, itaat edilen ilah. Kanun koyan Rab, terbiye eden, melik olan, sahip olan Rab. Bunlar dinin temeli. Ve onun koymuş olduğu kurallar din. Hayat nizamı. Ve ona olan itaat, o kurallara olan itaat, ibadet. Mevdudi rahmetli bu dört kavramı özel olarak dört terim kitabında anlatır. Ve Kur'an'a göre dört terimdir adı da. Ayetlerle Kur'an'da Rab kelimesi kaç manada kullanılıyor? İlah kelimesi nasıl kullanılıyor? Ayetlerle anlatır. Şu ayette şu manada, şu ayette bu manada. Böylece Rab nedir, ilah nedir? Bizi nasıl aldattılar, bizi nasıl bu hale getirdiler? Bize bu dört kelimeyi unutturdular. Bilemez olduk. Arap da bilmiyor. Sanmayın ki Arap değiliz de o yüzden bilmiyoruz. Arap da bilmiyor. Üniversite bitirmiş Araplara sorardım ben oradayken. Bilmezlerdi. İlah nedir derdim, bilmezlerdi. Üniversite bitirenlere ha. Namaz kılanları. Düşünün yani bize dinin temelini unutturmuşlar yani. Nasıl bu hale gelmişiz? İşte böyle. Adamlar bir kere bizi ana kavramlarımızdan uzaklaştırmışlar. Nasıl bu hale gelmeyelim ki yani? Evet. Alemler Rabbi olan Allah. Hamd onadır. Er-Rahman, o Rahmandır ve Rahim'dir. Rahman, Allah'ın özel ismi gibi bir özel isim olduğuna dair bir görüş var dedim. Yani Rahman da özel isim olabilir. Rahman nedir? Çok merhametli olan demek. Rahmet sıfatıdır. Yani özel isim değilse eğer bir rahmet sıfatıdır. Ama peki Rahim o da rahmet sıfatıdır. Peki farkı nedir Rahman ile Rahim'in? İkisi de merhametli demek yani. Bir kanaata göre Rahman dünyada merhametli olan, Kafire de Müslümana da. Ayırım yapmaksızın. Demek onun sayesinde kafire yağmur yağıyor, güneş üzerlerine doğuyor, rızıkları veriliyor. Demek Rahman'ın sayesindedir. Ha, acaba Allah kıyamet gününde de hani böyle mi davranacak? Hani Rahman'mış, kafir Müslüman ayırt etmeden veriyormuş. Acaba orada da öyle mi olacak? O zaman adalet olmuş olmaz. O yüzden öyle bir soru akla gelir diye bir de rahim sıfatı eklendi. Yalnız Müslümana rahmet eden demek rahim. Dolayısıyla Allah eğer yalnız Rahman olsaydı, rahim sıfatı olmasaydı, o zaman kafire ve Müslümana aynı muameleyi hem dünyada hem ahirette yapması gerekecekti. O yüzden Allah öyle olmasın diye bir de rahim sıfatını almıştır. Yani dünyada da geçerlidir, ahirette de. Allah yalnız ahirette rahim değildir. Bu dünyada da mesela Müslümana özel bir rahmeti vardır. Ahirette ise tamamen Müslümanlara rahmet eder, kafiri azap eder. Bir şey budur, kanaat. Bir diğer kanaate göre Rahman büyük nimetler veren, Rahim ise dakik, daha ince nimetler veren demektir. Böyle değişik ihtimaller üzerinde durulmuştur. Sonuçta Rahman da Rahim de merhamet sıfatıdır. Maliki yevmiddin, din gününün de sahibidir. Yani kıyamet gününün. Kıyamet gününe din günü denilmiştir. Çünkü orada dinin dediği gün yani. Din ahiretten bahseder ve dinin dediği gün o gündür. O yüzden din günüdür. Ve o gün orada yalnız Allah hükmedecektir. O yüzden de din günüdür. Yani dinin kurallarına göre hükmedilecek. Din günü. Onun da sahibi yalnız Allah'tır. O halde madem ki öyledir, başka başkasının dediği olmayacakmış madem orada, o günde Allah'mış o günün sahibi, onun dediği olacakmış. Madem ki öyledir, o halde bu dünyadayken de onun dediği olmalıdır. Madem orada onun dediği oluyor, o halde burada da onun dediğine göre yaşayalım ki, başkalarının dediğine göre değil. Ahmet'in, Mehmet'in uydurduğu kriterlere, kanunlara göre değil. Madem ki orada Allah beni kendi kanunlarına göre mahkemeye çekecekse, o halde ben bu dünyada onun kanunlarına göre yaşamak zorundayım. Çünkü din gününün ondan başka sahibi yok. Yani kıyamet gününde Allah'ın dışında bir Rab yok ki hükmedebilsin. Madem ki bütün hamd Allah'adır, o halde demek ki başka ilah yok. Rab yok. O halde din gününün sahibi de odur. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yalnız madem ki böyle, yani Allah'adır hamd, alemlerin Rabbıdır o ve o Rahmandır, hem de Rahim'dir, hem de din gününün de sahibidir. Ondan başkasının borusu ötmeyecek o gün orada. Bu dünyada başkalarının borusu ötüyorsa da imtihan dünyasıdır. Allah hesabı sonraya bıraktığı için seslenmiyor. Hesabı sonraya bırakmış. Ama aslında din gününde öyle olmayacak. Dedikten sonra diyoruz ki ya Rabbi, yalnız sana ibadet edeceğiz. İbadet nedir? İtaat etmek, boyun eğmek, kulluk yapmak. kime itaat ediyorsan hayat kanunlarında, yoksa bir işçinin patronuna itaat etmesi gibi, bir askerin komutanına itaat etmesi gibi gündelik meselelerle ilgili itaatler değil. Yani mesela bir büyük küçüğüne bana şuradan su ver dese, bir baba mesela evladına dese, bu tür itaatler değil. Hayatında bağlı kalacağı prensipler, hayat nizamını, alacağı makam, Allah'tan başkasıysa eğer, başka yerden alıyorsa, hayatta bağlı kalacağı kanunları, prensipleri, onun kulu olmuş demektir. Bu ibadetin ne olduğunu Peygamberimiz bize anlatıyor. Tevbe suresi 31. ayet. Allah Resulü Mekke'yi fethettiği zaman orada bir adam vardı, Ali bin Hatem adında. Kaçtı, esir olacağını anlayınca. Kız kardeşi esir edildi. Efendimiz kız kardeşini de sonra bıraktı. Allah Resulü birkaç gün böyle, birkaç hafta esir kalmasını istedi. Maksat Müslümanları görsün, tanısın. Bizi bizden tanımış olsun. İftiralara inanmasın. O yüzden millete biz kendimizi tanıtmalıyız. Bizi bizden tanımalılar. İftiracılarla değil. Allah Resulü de o şekilde tanın, yani bizi bizden tanısın diye kadın orada birkaç hafta kaldı. Sonra kadını serbest bıraktı. Gitti o da, o kaçan erkek kardeş Adi'nin yanına gitti. Onu İslam'a davet etti. Çünkü Müslümanların güzel ahlakını görmüştü kadın. Dedi ki gel sen de Müslüman ol. Bu dedi öyle bize anlatıldığı gibi değilmiş. Bizi kandırmışlar. İftira atmışlar. O da çıktı geldi Mekke'ye. Peygamberimizle görüşecek. Bakacak duruma. Hoşuna giderse iman edecek. Gitmese geri gidecek. Efendimizin huzuruna girerken o sırada Peygamberimiz de insanları toplamış. Onlara Tevbe 31. ayeti okuyor. Orada buyurur ki o Yahudi ve Hristiyanlar, onlar Allah'ı bırakıp alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Onlar Rableştirdiler. Halbuki onlar da tek olan Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. Bu ayeti Efendimiz okurken içeriye girdi. Boynunda gümüşten, bir rivayette altından haç vardı. Hala Hristiyan. İtiraz etti. Dedi ki, bir rivayete göre ya Muhammed demiş. Bu Müslüman olmadığı için ona caizdir. Ama bize caiz değil. Biz ya Muhammed diye konuşamayız. Ya Resulallah, saygılı konuşmak zorundayız. Makamına göre konuşmak zorundayız. Mesela diyelim başbakana, Tayyip Erdoğan bir dakika bakar mısın denmez. Sayın Başbakan denir. Onun gibi Peygamberimize de ya Resulallah. Ama o henüz Müslüman değil olmadığı için böyle konuşmuş olabilir. İki rivayet var yani bununla ilgili. Diyor ki biz diyor Hristiyanlar, Yahudiler alimlerimizi, rahiplerimizi, Meryem oğlu İsa'yı, onu demiyor ama alimlerimizi, rahiplerimizi Allah'tan başka Rab edinmedik, onlara secde de etmedik, ibadet de etmedik. Neden Kur'an böyle söylüyor? Onlar alimlerini, rahiplerini, Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Neden böyle söylüyor? Biz onlara secde mi ettik diyor. Efendimiz buyuruyor ki, onlar size Allah'ın helallerini haram, haramlarını da helal etmediler mi? Siz de onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demediniz mi? Evet diyor. Allah Resulü buyurdu ki, işte bu itaatiniz onlara ibadetin ta kendisidir. Demek ki böyle bir itaat ibadet hükmündedir. O senin Rabbin olmuş oluyor. Sen onun kulu olmuş oluyorsun ve yaptığın itaat de ona ibadet hükmüne geçiyor. Secde etmen şart değil. Birisi Allah'ın helalini haram etse, haramını helal etse, biri de ona uysa, o Rab olur, bu uyan kişi onun kulu olur ve bu itaati de ona ibadet olur. O halde ibadeti Allah Resulü'nün tarifi bu şekildedir. Mesela helal nedir, haram nedir? Helal serbest olan, haram da yasak olandır. Serbest olan, mesela diyelim ki su içmek serbesttir İslam'da, helaldir. Bunu tutup yasaklasa birisi, haram etmiş olsa, kendini ilahlaştırmış, Rableştirmiş olur. Mesela helalin de ötesinde bir şey farz ise, mesela başörtüsü, bunu yasaklamaya kalkarsa, bu şu demektir yani. Yani ben bu farzı yasaklıyorum. Yani Allah'a değil bana itaat edeceksiniz. Yani ben onun gibiyim, yani ondan daha üstünüm. Yani burada Allah'ın dediği olmaz, benim dediğim olur demek olur. Bu Rabliğini ilan etmektir. Ona itaat eden kulluğunu kabul etmiş olur. Yaptığı itaat de ibadet olur. Demek ibadet budur. Peygamberimiz buyuruyor, dua ibadettir. Demek ki kime dua edersen ona ibadet etmiş oluyorsun. O yüzden mesela mezardakilere dua etmek, gaybde olanlara dua etmek caiz olamaz. Çünkü dua ibadettir. Ve ibadet ancak Allah'a yapılır. O halde dua Allah'a yapılır. Kabirdekilere dua ya da gaybde olan şeyha dua caiz olamaz. Bunun bir delili yok. Kur'an'da, sünnette bunun bir misali yok. Tam tersine Peygamberimiz duanın ibadet olduğunu söylüyor. İbadet de Allah'a olacağına göre dua Allah'a yapılır. Başkasına yapılamaz. Biz Allah'a böyle söz veriyoruz. İyyâke na'bud. Ve biz söz veriyoruz. Beraber, birlikte. Ben demiyor, biz diyor. Biz yalnız sana ibadet edeceğiz. Ben değil. Yani İslam cemaat dinidir. Cemaate işaret, ümmete işaret. Biz birlikte, yani biz hep beraber bir İslam medeniyeti kurup sana itaat edeceğiz. Biz. İslam ben dini değildir yani. Biz dinidir. Fert dini değil, cemaat dini, ümmet dinidir. Kesinlikle İslam hiçbir zaman ferdiyetçiliği kabul etmez. Ve iyyâke nestaîn, yalnız senden yardım isteyeceğiz. Dua, yalnız sana edeceğiz. Yalnız sana ibadet edeceğiz. Yalnız senden yardım isteyeceğiz. Başkasından yardım istemeyeceğiz. Şimdi ondan bundan yardım isteyenler, kabirdeki şeyhlerden mesela zor durumda kaldığı zaman, ya Abdülkadir Geylani şu işimi hallet diyenler, imdat diyenler, madem ki Abdülkadir Geylani'den yardım istiyorlar, falandan filandan yardım istiyorlar, o zaman neden İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyorlar demesinler, demesinler. Bakın bu cümle İyyâke na'bud ve İyyâke nestaîn aslında Arapçada na'buduke ve nestaînuke şeklindedir. Yani önce gelmesi gereken sonra, sonra gelmesi gereken önce gelmiştir yani. Yani mef'ul fiile takdim edilmiş. Yani önce getirilmiş. Na'bud fiildir. İyyake mef'uldür. Yani bu normalde tersine olması lazım. Yani İyyake na'bud değil de na'buduke. İyyake yerine ke konur. Böyle olması lazım. Ama o zaman yani niye böyle gelmiş peki? Böyle takdim tehir olursa, yani yer değiştirirse, yani önce gelmesi gereken sonra, sonra gelmesi gereken de önce gelirse, manası şudur: yalnız demek olur. Yalnız sana ibadet edeceğiz. Na'budu ki olsaydı sana ibadet edeceğiz olurdu manası. Yalnız da manasına gelmezdi. Yani sana edeceğiz, edeceğiz. Ama başka ilahlara, belki onlara da ederiz yani. Ama İyyake na'bud denildiği zaman başkasını etmeyeceğiz. Yalnız sana. İhtisas manası yani. Allah'a has kılmak ibadeti. Başkasına ibadet etmemek. Şimdi böyle söylüyorsun. İyyake na'bud diyorsun. İyyake nestaîn diyorsun. Ondan sonra tutup ondan bundan yardım istersen ya da insanlara kulluk yaparsan, kula kulluk. Kime itaat ediyorsan onun kulusun. Hayat nizamında, prensiplerde. Yoksa dediğim gibi yani birisi demiş ki mesela şu halıyı ser, şurayı süpür. Bunda itaat değil kastettiğim şey. Mesela Allah içkiyi haram etmiş diyelim. Birisi iç iç ben izin veriyorum dediği zaman sen de içersen sen onu Allah'ın makamına koymuşsun demektir. Demek ki Allah'tan almıyorsun kanununu, ondan alıyorsun yani. İşte Müslüman olabilmek için öncelikle bu sözü veriyorsun. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız senden yardım dileyeceğiz diyor. Ondan sonra tutup insanlardan yardım diliyor. Kabirde yatanlardan yardım diliyor. Ondan sonra da efendim biz işte günahkarız. O yüzden biz direkt olarak Allah'a yardım Allah'tan isteyemeyiz. Allah günahkarın duasını kabul etmez. O yüzden biz o alimlere dua ediyoruz. Onlar bizim duamızı Allah'a iletsinler. Aracı yapıyoruz. Şefaatçi olsunlar bize Allah katında. Tam Mekke müşriğinin anlayışı. Tamı tamına. Zaten Mekke müşriği de böyle diyordu. Diyordu ki biz de biliyoruz bu putlar taştır, topraktır. Biz onlardan mı istiyoruz sanki? Onların içinde ruhlar var. O adam, o put eskiden büyük salih bir insanmış, bir peygamber gibi birisiymiş o eskiden. Onun ruhu bunun içerisinde. Biz ondan istiyoruz aslında. O bizim duamızı Allah'a iletiyor. Onun için, yoksa biz de biliyoruz yani bu taştır yani. Kendisi zaten oymuş o taşı. O Allah'la aramızı aracı olsun. Şimdi ben işte günahkarım, benim duam kabul olmaz. Ben falana dua edeyim, o benim duamı Allah'a iletsin. Bu Mekke müşriğinin anlayışıdır. Ve bu şirktir. Ama mesela biz birbirimizden dua isteyebiliriz. Deriz ki bana dua eder misin? O senin için dua eder Allah'a. Allah'a dua ediyor gene. Bu caiz. Fakat Allah'a dua caiz yani. Ya Rabbi diyeceksin. Ey Abdülkadir Geylani demeyeceksin yani. Ya Rabbi. Efendim işte biz günahkarız. Günahkarın duası kabul olmaz diye kanun mu var? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Kullarım sana benden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Ucibu da'vete da'i izâ da'an. Bana dua ettiği zaman duasına icabet ederim. O halde felyestecibu li vel yu'minu bi leallehum yerşudun. Bana dua etsinler, icabet etsinler ve iman etsinler. Ta ki adam olsunlar da reşit olsunlar. Olgun olsunlar. Adam adam olsunlar. Şirkten kurtulsunlar. Demek ki Allah Azze ve Celle ayrım yapmıyor yani. Günahkar olanlar bana dua edemez falan demiyor. Kullarım diyor hepsi. Kullarım. Yaşayan bir insandan dua isteyebilirsin. Ama bir ölüye dua edemezsin. Ya da gaybde olan bir insana, şu an mesela diyelim ki o başka bir yerde, sen buradan ona seslenemezsin. Ey filan, şu işimi hallet. Ya da benim şu ihtiyacımı Allah'a ilet. Böyle bir şey caiz olamaz. Zaten o duayı da işitemez. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn dedikten sonra bu sözü veriyorsun Allah'a, ondan sonra ihdinas sıratal müstakim deme hakkın oluyor. Madem ki ben sana bu sözü verdim ey Rabbim, sen de beni hidayete götür. Sen de beni hidayete götür. Ben çünkü bu sözü verdim. Demek hidayet üzere olmanın bir kere ilk şartı budur. Allah'tan başkasına itaat etmemek ve de yardım istememek. Mesela denize düşmüş bir insan imdat imdat diyemez mi? Hani Allah ey Allah'ım mı demeli yoksa imdat mı demeli? İmdat diyebilir. Çünkü gaybda değildirler onlar. Yanındadırlar, etraftadırlar. Ve bu bir tedbir almaktır. Etrafındaki insanlardan yardım istemektir. Gaybdan yardım istemek değildir. O civarda sesini duyabilecek olan insanlardan istiyor. Ama kabirde yatandan istemiyor. O anda boğulurken mesela ya Abdülkadir Geylani dese caiz değil. Ama imdat dese caiz. Çünkü etraftaki insanları yardıma çağırıyor. Allah'tan başkasından yardım isteyenler yahut Allah'tan başkasına kulluk yapanlar, kula kul olanlar ama başlarındaki siyasi liderlere, ama her neyse ideolojilere, ama bir kadına, ama futbola, ama müziğe, her neyse bir şeyleri ilahlaştıranlar, onlara kulluk yapanlar. Bunların ihdinas sıratal müstakim deme hakları yok. Hem Allah'tan başkasına kul ol, hem Allah'tan başkasına yardım iste. Ondan sonra de ki ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ilet. Kim bu duayı yapabiliyor? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyen adam. Ondan sonra talepte bulunabiliyor. Ya Rabbi ben bu sözü verdim. Sen de beni hidayet yoluna götür. Ayağım kaymasın yani. Şimdi biraz evvel dedi ki Allah din gününün sahibidir. Bunlar arasında hepsi arasında bir bağlantı var. Elhamdülillah Rabbil Alemin dedikten sonra ondan sonra Errahman, Errahim deyince insanda şöyle bir şey oluşuyor. Demek Allah Rahmandır, Rahim'dir o halde bağışlar ya. Madem merhametliymiş, bağışlar inşallah beni. Yani madem Rahmandır, Rahim'dir, hesap sormaz. Zannetmeyesin diye, Maliki yevmiddin diyor. Öyle değil diyor yani. Hesap da sorar. Din gününde, o kıyamet gününde, Mahkeme-i Kübra'da sahip olan odur. Onun dediği olur. Maliki yevmiddin, bir başka kıraatte Malik, Melik diye okunmuştur. İki rivayet de peygamberimizden gelmiş yani. Kıraatler mütevatirdir. Kıraatı aşara 10 tane kıraat vardır. Şaz kıraatler de var. Bu onun dışındakiler şazdır. Onlara göre okunmaz. Onlara göre mana verilmez. Kıraatler mütevatirdirler. Ve bu kıraatler bazen mana değişmez, bazen mana farklı bir mana daha kazanır. Bir zenginlik meydana gelir manada. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Maliki yevmiddin, din gününün meliki, hükümdarı, padişahı. Sahip ve padişah, iki mana. Güzellik katıyor. Evet, zaten padişah sahiptir aynı zamanda. Ama her sahip padişah değildir. Böylece iki mana elde etmiş oluyoruz. Yani Malik ve Melik. Mesela bazı kasetlerde bu Araplar okurken hani Malik yevmiddin der. Döner bir daha hani alır geriden, bir daha alır. Malik yevmiddin der. Mesela Abdülsamet mesela bu şekilde okur. Belki bizim Türklerin bir kısmı da herhalde bu okumayı bilmiyor. Dönüp bir daha okuyor. Herhalde hatalı okudu. Dönüp bir daha okuyor zannedenler de belki de oluyordur. Hakikatte farklı kıraatleri göstermek istiyor. Mesela Yusuf suresinde o kadın vardı ya hani Belkıs, şey Belkıs diyorum, Züleyha. Onunla ilgili ayette buyuruyor ki ve kâlet heytelek, gel beri dedi. Yusuf'u çağırdı. Harama davet ediyor. Kendine davet ediyor. Heytelek. Heytelek diye de okunmuştur. Heytelek diye de okunmuştur. Heytelek. Heytelek diye de okunmuştur. Birkaç kıraat gelmiştir yani. Onu hepsini göstermek için Abdülsamed döner bir daha okur. Döner bir daha okur. Döner bir daha okur. Döner bir daha okur. Millet de bu ne yapıyor ya der. Herhalde hızını alamadı, bir daha döndü, bir daha okuyor zanneder. Halbuki kıraatı gösteriyor. Her kıraat farklılığında mana değişmez. Bazen yalnız okunuş şekli değişir. İfade ediliş şekli değişir. Bir başka lehçe gösterilmiş olabilir. Neyse. Bu Maliki Yevmiddin de böyle ikinci okunuş şekli Maliki Yevmiddin'dir. Elif yok yani. Melik değil de Melik. Yani Allah Azze ve Celle demiş oluyor ki Allah'ın Rahman ve Rahim adına çok güvenmeyin. Allah hesap da sorar. Bunu bilin. Ona göre davranın. Bir başka ayette buyurur ki sakın şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Allah Rahmandır, Rahim'dir, affeder, bir şey olmaz demeyin. Rahmandır ama El-Muntakim'dir aynı zamanda, intikam da alır. El-Adıl'dır aynı zamanda, adaleti gerçekleştirmesi gerekir. Yani sadece Rahman'ın Rahim'ine güvenmeyin. Bunlar da bilin yani. Ve İhtidâ sırâtan müstakîm dedikten sonra bu sırat-ı müstakîm acaba nedir diye merak edersen cevap veriyor. Ya Rabbi bu sırat-ı müstakîm ne acaba? Hani bizi sırat-ı müstakîme ilet, dosdoğru yola. Demek ki bizim yolumuz dosdoğru bir yoldur. Bu ne demek? Mesela iki tane nokta arasında bir çizgi, düzgün bir çizgi bir tane çizilebilir. Matematikte kural. İki nokta arasında düzgün çizgi bir tane olur. İki tane olmaz. Mustakim bir tanedir. Öbürleri mustakim değildir. Eğri büğrü olabilir. O zaman çok olur. Ama mustakim olan bir tanedir. Bir noktayı diğer noktaya bir çizgiyle bağlayabilirsin. İkinci bir çizgi ihtimali yoktur. Dolayısıyla kuldan Rabbine giden yol bir tanedir. İkinci bir yol yoktur. Düzgün yol. Öbürleri eğri yollardır. Biraz doğru olabilir, sonra eğriliyordur ama mutlaka. Bir yere kadar doğru gider, sonra eğrilir. Tamamen doğru olan bir tane yoldur. Sırat-ı müstakim o yüzden denilmiş yani. Allah Resulü de böyle bir gün bir çizgi çizdi. Düz bir çizgi. Sonra kenarından böyle yan çizgiler çizdi. Dedi ki bu düz olan sırat-ı müstakimdir. Allah'ın yolu budur. Öbürleri de başka yollardır. Her bir yolun başında bir şeytan oturur ve o yola davet eder. Bu yola gel der. Halbuki siz sırat-ı müstakimi isteyin. Peki bu sırat-ı müstakim acaba kimlerin yoludur? Hangi yoldur? Merak ettik. Cevap geldi. Sırat-ı'l-lezîne en'amte aleyhim. İşte bunların yoluymuş. Nimet verdiklerinin yoluna ya Rabbi. Nimetlendirdiklerinin yoluna. Yani kimdir bu nimetler? Nimet verilenler. Bir ayette buyuruyor ki وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlar kıyamet gününde cennette Allah'a nimet verdikleri ile beraber olacaklar. En'amallah, Allah'a nimet verdikleri. Kimlerden? Minen nebiyyin ve sıddıkin ve şuhedai ve salihin. Peygamberlerden, sıddıklardan, şehitlerden ve de salihlerden. Onlarla beraber olacaklar. Demek ki Allah'a nimet verdikleri kimlermiş? Bunlar. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Böylece Kur'an Kur'an'ı açıklıyor. Biz merak ediyoruz. Nimet verdiklerinin yoluna ya Rabbi. Kim nimet verdikleri, kim yani acaba, kimi kastediyor? Bir başka ayet gelip onu açıklıyor. Yani Kur'an'ın en iyi tefsirini Kur'an'ın kendisi yapıyor. Kur'an, Kur'an'ı tefsir ediyor. Peygamberimiz Kur'an'ı tefsir ediyor. Yani alimlerden evvel bir kere Allah ve Resulü zaten kitabı tefsir ediyor yani. Ondan sonra alimler tefsir ediyor. Allah'ın ve Resulünün tefsir etmediği yerleri tefsir ediyor. Yoksa zaten Kur'an, Kur'an'ı tefsir ediyor. İşte bu dediğim ayette bir tefsir var. Kimlermiş nimet verilenler? Bunlarmış. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Yani biz demiş oluyoruz ki ya Rabbi ihdina sıratal mustakim. Bizi sırat-ı müstakime ilet. Bu sırat-ı müstakim kimlerin sıratıdır? Hangi yoldur bu? Sırat-ı'l-lezîne en'amte aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna ya Rabbi. Bu nimet verdikleri kimdir acaba? Başka ayette geliyor, diyor ki nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Demek ki biz Allah'a demiş oluyoruz ki ya Rabbi bizi peygamberlerin, salihlerin, şehitlerin, sıddıkların yoluna ilet. Peki gayril mağdubi aleyhim veleddalin, kimlerin yoluna iletme? Bakın önce şunların yoluna ilet dedikten sonra tekrar diyoruz ki bir de şunlar var, onlarınki değil ya Rabbi. Çünkü onlar nimette nankörlük etmiş olanlardır. Onlara da nimet verilmişti yani. Önceden. Tevrat verilmişti onlara da. Peygamber gönderilmişti onlara da. Yahudilere mesela Musa aleyhisselam ve Tevrat. Onlara da nimet verilmişti. Hani belki böyle bir şey akla gelebilir. Nimet verdiklerinin yoluna, yani mesela Musa'nın yoluna mı acaba? Zaten Musa'nın yolu kalmamış ki, zaten kitap bozulmuş. Ümmeti de bozulmuş. İsa'nın yoluna mı acaba? O akla geliyor. Ha, nimet verdiklerinin yoluna. Acaba hani onlara da Allah nimet vermişti. İsa'yı gönderdi, İncil'i gönderdi. Onlar da nimetlendiler. Acaba onların yoluna mı? Hayır. Gayril mağdubi aleyhim. Gazaba uğramışların yoluna değil. Kimdir gazaba uğramışlar diye peygamberimize soruluyor. Yahud diyor, Yahudiler. Kimdir dalilin sapıklar ya Resulallah diyorlar. Hristiyanlar diyor. Yahudiler gazaba uğradılar. Çünkü çok peygamber öldürdüler. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ Haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. O yüzden de ne oldu sonuçta? وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir gazaba uğradılar. O yüzden gazaba uğrayanlar Yahudiler. Çok defalar kılıçtan geçirildiler. Musa Aleyhisselam'dan sonra aşağı yukarı 5-600 sene kadar sonra iki devlete bölünmüşlerdi. Yahudiye ve İsrail diye iki devletleri vardı. Birini Asur İmparatoru kılıçtan geçirdi. Devleti yıktı. Diğerini de Babil hükümdarı Buktunnasır kılıçtan geçirdi. Bütün kütüphanelerini yaktı. Tevrat'ı da, her şeyi de, hepsini öldürdü. Daha sonra tekrar toparlandılar. İran hükümdarı Hüsrev onları korumasını aldı. Tekrar toparlandılar. Bir yeniden Mescid-i Aksa'yı inşa ettiler vesaire. Ama İsa Aleyhisselam'a geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. İsa Aleyhisselam yine öldürmek istediler. İsa Aleyhisselam der ki onlara, onların peygamberidir aslında İsa Aleyhisselam. Yahudilerin peygamberi. Yani İsrailoğullarının yani daha doğrusu. Yani hepsi onlara gelmiş. İshakoğullarından geliyor peygamberler. Musa da, Davud da, İsa da. Tevrat, Zebur, İncil. O kavme indirildi yani. İsa Aleyhisselam der ki İncil'de, Allah beni gönderdi ki sizi kanatlarımın altına alayım diye. Tavuk civcivlerini kanatlarının altına alır. Onları korur. Ben de geldim ki bu görevle görevlendirildim. Ama siz beni öldürmek istiyorsunuz dedi. Allah onu kurtardı onların çarmıha germesinden. Kurtuldu, yükseltti onu Allah. Ve İsa'nın göğe çekilmesinden sonra aşağı yukarı 20-30 sene sonra Romalı generaller tarafından kılıçtan geçirildiler. Yahudiler yani İsa'nın ümmeti. İsrailoğulları. Hep kılıçtan geçirildiler. İsa Aleyhisselam da zaten bunu haber etmişti. Benden sonra kılıçtan geçirileceksiniz. Madem ki Allah beni gönderdi, buna rağmen bu nimeti tepiyorsunuz, kılıçtan geçirileceksiniz. Kılıçtan geçirildiler. Ya, miladi 50-60'larda yani, İsa'dan 20-30 sene sonra. Yani İsa'nın göğe çekilmesinden 20-30 sene sonra. Bu böyle gitti. O olaydan 5-6 asır sonra peygamberimiz tarafından cezalandırıldılar. O olaydan 5-6 asır sonra Selahaddin Eyyubi tarafından cezalandırıldılar. O yüzden Araplar mitinglerde filan şöyle bağırırlar. Ye nasıldı? Hayber Hayber ya Yahud, Ceyş-i Muhammed sevfe yaud. Hayber'i hatırla. Hayber'de de perişan olmuştunuz hainler. Peygamberimiz döneminde Hayber'in fethi. O anı hatırlayın. Yaptıklarınızın cezasını çekmiştiniz. Hayber Hayber ya Yahud, Ceyş-i Muhammed sevfe yaud. Muhammed'in ordusu yakında dönecek. Hayber'i hatırlayın. Muhammed'in ordusu dönecek yakında. Böyle Sadat-ı Eyyubi zamanında da cezalandırıldılar. Sonrasında Hitler'e kadar geldi bu iş. Hitler de onlara bir ceza kesti. Fırınlara doldurdu. Allah zaten bunu onlara haber ediyor. Şu anda ellerindeki kitaplarda, kutsal metinlerinde, Tevrat ve diğer ona bağlı diğer kutsal metinlerinde bu var zaten. Söylüyor. Diyor ki, siz verilen görevi yapmadınız. Günahlara engel olmadınız. Sizi milletlerin arasında paylaştıracağım. Bölüştüreceğim, paramparça edeceğim. Üzerinizden kılıç kalkmayacak. Hep zulümlere uğrayacaksınız. Şu anda bunu okuyorlar Yahudiler. Kendilerinin ne mal olduğunu kendi kitapları onlara söylüyor zaten. Diyalogcu Müslümanlar, ehli kitapla diyalogdan taraf olanlar, Müslümanlarla diyalog yapmayanlar, çağrılan iftar sofralarına bile gelmeyenler, Yahudi ve Hristiyan'ın sofrasına oturup, o papazlarla, hahamlarla oruç tutmayan, Allah'a da ortak koşan, İsa'ya Tanrı diyen, Allah'ı insana benzeten Yahudilerle, onlarla o sahte iftar sofralarına oturanlar, Müslümanlar kendilerini davet ettiğinde iftara bile gelmeyenler ve talebelerinden birisi bir konferansımıza katılacak olsa onu yurtlarından kovanlar, bunların hocalarından birisi şöyle anlatıyor. Bir arkadaşımız diyor Amerika'da Hristiyan okulunda, oranın hocası bizim arkadaşımıza demiş ki, gel sen de burada, ben bugün biraz rahatsızım, bugün sen benim yerimi anlat. O da ona demiş ki, ben Müslümanım, ben ne anlatayım, bunlar Hristiyandır. Demiş ki, ne önemi var, Fatiha'yı anlat mesela. Ve o arkadaşımız da Fatiha'yı anlatmış ve çok güzel bir ders olmuş diyor. Fatiha işte önümüzde. Mağdubi aleyhim, gazaba uğrayanlar kimlerdir ya Resulallah? Yahudiler dedi. Sapıklar, dalin kimlerdir ya Resulallah? Hristiyanlardır dedi. Sen o hocan acaba orada bu mağdubi aleyhim kimlerdir, dalin kimlerdir acaba anlatmış mıdır? Anlatsaydı herhalde onlar da tartışırlardı değil mi? Demek ki senin hocan gerçekleri anlatmamış ki onlar da seslenmemişler. Bunu diyalog adına yapıyorlar. Allah'tan korksunlar. Bu bir düşmanın bir oyunudur. Bu oyuna gelmesinler. Düşman bir taraftan vuruyor, saldırıyor Orta Doğu'ya. Bir taraftan diyalog diyor. Samimi değil. Samimi olsaydı saldırıya geçmezdi. Mesele uzun da o konuya girecek değiliz. Yalnızca şunu söylüyorum. Kur'an'ın mağdubi aleyhim dediği Yahudilerdir. Dalin dediği de Hristiyanlardır. Ve onlar gibi olanlardır. Onlar gibi başka gazaba uğrayanlar, onlar gibi başka sapıklar, İsa'yı tanrılaştırdılar, sapık oldular, saptılar. Öbürler de peygamber öldürdüler Yahudiler ve de Allah'ı insana benzettiler. Dediler ki Tevrat'ta şöyle yazar. Allah Yakup'la güreş tuttu. Yakup peygamberle. Yakup Allah'ı yendi. Allah'ın burası böğrü incindi. Bu Allah mı? Bu bizim Ahmet'e Mehmet'e benziyor. Allah'a hiç benzemiyor yani. Anlattığı Allah'a bakın. Tevrat'taki Allah. Bu Allah mı bu? Bu insan. Hristiyanlarda teslis akidesi var. Üç tanrıya inanıyor yani. Üçlüyor. Tanrıyı üçlüyor. Üç kabul ediyor. Bu Yahudilerde de teşbih akidesi var. Allah'ı insana benzetiyor yani. Teçsim yani cisme benzetiyor. Cisimleştiriyor. Bir bizim gibi insana benzetiyor anlayacağınız. Yani bunlar hakkında gelmiş ve peygamberimiz de böyle tefsir etmiş ve bunun bu itikat onlarda var oldukça diyalog mümkün değil. Diyalogun olabilmesi için onların bu şirki bırakması lazım evvela. Şirk içinde olduktan sonra diyalog olmaz. Evvela şirki terk etmesi lazım. Onları şirkten uzaklaştırın evvela, bunun şirk olduğunu bir anlatın. Peygamberimiz öyle yapıyordu. Bu şirktir diyordu. Kur'an-ı Kerim peygamberimiz emreder. Onlara de ki, e eslemtum, İslam oldunuz mu? Yani Kur'an onları davet ediyor. Bırakın bu şirki. Bediüzzaman der ki, Risale'de, Bediüzzaman'ı diyalogçu gibi gösteriyorlar. Ehli kitapla diyalogçuymuş gibi. Bediüzzaman sadece ahir zamanda bir takım samimi İsevilerin iman edeceğini, İseviliğin kalmayacağını, İsa'nın da geleceğini, İsa gelecek ve de peygamberimizin şeriatına ve Kur'an'a tabi olacak. O yüzden onu gören İsevi, samimi İseviler de onlar da Müslüman olacaklar, Kur'an'a tabi olacaklar, peygamberimize tabi olacaklar. Çünkü İsa bile tabi olacak. Bediüzzaman'ın anlattığı budur. Ahir zamanda bir takım samimi İsevilerin Müslümanlaşacağı ve bizimle beraber dinsizlere karşı mücadele edeceği. Ama aynı Bediüzzaman başka bir yerde aynen şunu söyler. Bizimle ehli kitap arasında çok derin bir uçurum var. Bu uçurumu doldurmak, birleştirmek, iki tarafı birleştirmek, bir yol yapmak, bu uçurumu doldurmak mümkün değildir diyor. Boşuna heveslenmeyin diyor. Öyle bir uçurum ki sonsuz. Nasıl yani? Çünkü o İsa'ya Allah diyor, sen kul diyorsun. Bu uçurum kapanmaz. Allah ile kul ne kadar farklıdır? Anlatmaya gerek yok. Bir yaratıcı, bir yaratılan. O İsa'yı Tanrı olarak gördüğü, ilah olarak gördüğü müddetçe, biz de kul olarak gördüğümüz müddetçe, bu uçurum kapanmaz. Bu senin diyalog çalışmaların sabun köpüğü gibi 3-5 sene sonra adı bile söylenmeyecek, bitecek, gidecek. Amerika şu anda saldırıyor, saldırırken Orta Doğu'da nefret çoğalıyor. Nefreti azaltmak için diyalog diyor. Yarın projede bir değişiklik olduğunda veya projenin başka aşamasına geçildiğinde artık diyaloğa gerek kalmayacak. O zaman göreceğim ben sizi. Bu diyalog çalışmalarınız kaç para etmiş göreceksiniz. Ne değiştirdiniz ve onları Müslüman kabul etmeye başladınız. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Onlar da Allah'a inanıyor diyorlar. Onlar da Müslüman kardeşlerimiz sayılır diyor bazıları. O zaman Ebu Cehil de kardeşimizmiş. Meğer çok kardeşimiz varmış, haberimiz yokmuş. O zaman Ebu Cehil de kardeşimiz. O da Allah'a inanıyordu. Vallahi diye yemin ederek konuşurdu Ebu Cehil. O da Kabe'yi hac ederdi. O da zekat verirdi. Allah'a inanırdı. Meleklere bile inanırlardı Araplar. Allah'a inanan Müslüman mı oluyor yani? O zaman Kur'an-ı Kerim niye diyor? Onlara de ki, eslemtum, de ki İslam oldunuz mu? Madem Müslümanlarmış, niye o zaman öyle sor buyuruyor? Ve sen bilmiyor musun ki onlar Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu gözüyle bakıyor? Bunu bilmiyor musun? Bu bir şirk değil midir? Ondan sonra efendim işte bizim bir hoca arkadaşımız onların okullarında Fatiha'yı anlattığına göre, yani biz de onlara bizim okullarımızda dinlerini anlattıralım demeye getiriyor yani. Onlar bizim derslerimize katılıyorlar. Yani bizimkiler de onların misyonerlerin evlerine gitsin, onların derslerine katılsın yani. O mesajı veriliyor. Diyalogdan kimin çıkarı var? Amerika vuruyor, bir taraftan diyalog diyor. Aynı anda başladı. Orta Doğu projesiyle birlikte başladı diyalog. Belli ki bu o projenin bir parçası. Diyalog, miyalog yok ortada aslında. Bir siyasi proje yürütülüyor. Zaten Allah Fatiha'da bile bunu kesip atıyor. Gayril mağdubi aleyhim. Gazabı uğrayanların yoluna değil ya Rabbi. Veleddallin. Hristiyanların da yoluna değil ya Rabbi. Bütün sapık çeşitleri hangisi? Bir tek onlar değil tabii ki. Hepsi geneldir mana. Hiçbirinin yoluna değil ya Rabbi. Nimet verdiklerinin yoluna sadece. Musa'ya da nimet verdi, İsa'ya da nimet verdi. Kitap verdi, yol gösterdi. Tamam da bunlar onun izinden gitmiyor ki. O yüzden akla öyle bir şey gelir diye, hayır bunlar hariç deniyor. Nimet verilmiş ama buna nimeti bozmuş. Onlar hariç diyoruz. Ondan sonra da sonunda da amin diyoruz. Yani ya Rabbi duamızı icabet et. Bu şekilde Fatiha suresi bitmiş oluyor. Ve insanın mutlak doğrulara ihtiyacı var. Kendi bulduğu yolların sırat-ı müstakim olduğundan emin olmaz. Olamaz. Çünkü kendi aklının ürünüdür. Doğru da olur, olmayabilir. Doğru olabilir de olmayabilir de. Sonuçta insan aklının ürünü. Ama insan Allah'tan gelene uyduğu zaman mutmain olur. Çünkü Allah hata etmez. O yüzden insana Allah sırat-ı müstakimi göndermekle insanı şüphelerden, vesveselerden, karanlıklardan, çelişkilerden, kafa karışıklıklarından, buhrandan kurtarmış oluyor. Sırat-ı müstakim işte budur demiş oluyor. Yoksa insan kendisi bulamıyor, emin olamıyor. Bir yol buldum da acaba doğru mu? Emin olamıyor. Ve işte dünya bugün bu kadar yollar icat ettiler. Hiçbirisi dünyada huzur sağlayamadı. Ve Allah'tan gelmiş olması sırat-ı müstakimin insanı mutmain kılmak içindir. Çünkü o hatasızdır. Ve Allah azze ve celle sırat-ı müstakim üzere yaşamayı nasip eylesin. Eylesin.